Fahri Kainat, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin âli ve ashabının, enbiya-i izam, piran-ı kiram efendilerimizin ruhlarına, hususuyla manevi huzurlarında bulunduğumuz sultanlar sultanı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hayırlı vakitler olsun kıymetli kardeşlerim. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve bellûna Ramazan. Mübarek bir mevsime girmiş bulunuyoruz. Bendeniz bu mevsimi Ramazan'a yürüyüş mevsimi olarak ifade ediyorum. Duamız inşallah Hak katında makbul olur. Ramazan-ı Şerif'e kavuşuruz. Ramazan'da Kur'an'larla, sohbetlerle, ikramlarla, daha farklı güzelliklerle ayrı bir mevsim yaşarız. Hele hele Kadir Gecesi'ne ulaşılırsa arkasından da bir bayram, böyle üç ay içerisinde adeta kademe kademe bir manevi yükselişi yaşamış oluruz. Rabbimiz yaşadığımız her anın farkında olmayı ve o farkındalıktan sonra da her an yeni bir güzelliğe, yeni bir adım atmaya bizleri muvaffak eylesin. Kıymetli kardeşlerim, her sohbetin başında genel olarak bir sohbet muhtevamızın nereden nereye geldiğini ifade etmeye çalışıyorum. Bu sene malumunuz muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi Üstadımızın Faziletler Medeniyeti isimli bir eserinin başlıklarını takip ediyoruz. Büyük bir çoğunluğunu da sohbetimizin oradaki metinler teşkil ediyor. İkinci ciltteydik. İkinci cildinde ana başlığı birinci bölümün hizmeti. Hizmet deyince de akla Hakk'a davet geliyordu. Güzel örnek olmak geliyordu. İslam'ın güler yüzünü göstermek diye bir konu vardı. İlim ve Kur'an hizmetleri, içtimai hizmetler, üçüncü bölüm, yaratılana şefkat, yani Allah'ın bütün mahlukana şefkat ve merhametle bakmak, daha sonra infak, Allah yolunda fedakarlık, gayretler diye her biri insanın hem gönül dünyasını inşa eden hem de o gönülden bir başkasına güzellikler taşıyan bu İslami güzellikleri konuşmuştuk. Bugün dördüncü bölüm burası. Hakk'a davet, ilim ve Kur'an hizmetleri, içtimai hizmetlerden sonra dördüncü bir bölümü var. O da matemlerin civarında bulunmak. Bu matemler bazen maddi matemler olur, bazen manevi matemler olur. İnsan bedeni aç kalır, inler. İhtiyaç içinde olur, inler. Gözleri yaşarır, bazen de ruhu daralır. İç dünyasında problemler olur. O da ayrı bir matem içerisindedir. Dolayısıyla mümin olan insanlar matemlerin muhakkak farkındadır. Kendi içindeki matemlerin, evindeki matemlerin, sokağındaki matemlerin, ülkesindeki matemlerin, dünyadaki matemlerin farkında olan insandır Müslüman. Tabii bunun da alt başlıkları var. Bugünkü konumuz Müslümanların dertleriyle dertlenmek diye yine çok güzel bir konuya, Allah razı olsun kendilerinden, Allah hayırlı ömür versin, muhterem Osman Efendi Üstadımızın böyle bir notları var burada. İnşallah onları konuşacağız. Tabii her sohbetimizin de adeta bir ilk mesajı olan veya sohbetimizin kendisini tefsir ettiği ayet-i kerimeler var. Oralardan başlıyoruz. Sağ olsun muhterem hocamız bize bugün Kehf suresinin 28 ve 31. ayet-i kerimelerini okudu. Orada da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hakk'ın müminlere karşı nasıl böyle onların gönlüne girecek, onları memnun edecek bir başka ayet-i kerimede buyrulan وَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ veya وَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Müminlerden sana tabi olanlara ey Peygamberim böyle kanatlarını ger hitabının bir başka tecellisi olarak öyle sen insanların sadece dünyadaki statülerine, zenginliklerine vesaire bakma ya sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Ey Peygamber senin birlikte olacağın insanlar sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua eden müminlerdir. Sakın dünya hayatının süsünü isteyerek de gözlerini onlardan çevirme. Onun izahı biraz sonra geliyor. Kalbini de bizi anmaktan gafil kıldığımız, kötü arzularına uymuş, işi gücü aşırılık olan kimseye boğma. Yani kalbi bizi anmaktan gafil ama kötü arzularına uymuş ve aşırılıktan başka bir meselesi olmayan insanlara da sakın boyun eğme. Bu ayet neyi ihtiva ediyor veya neyi izah ediyor? Şöyle ki, bazı Kureyş ileri gelenleri Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve Resulüne candan bağlı fakat maddi bakımdan fakir müminleri yanından uzaklaştırmasını istediler. Biz bunlarla beraber oturmayız. Biz Mekke'nin oğullarız daha çok. Ondan sonra hepimizin ayrı ayrı statüleri var. Şimdi köleler geldi. Yani Ebu Süfyan'ın karısı Hint diyor ki ya nasıl din böyle bu diyor. Allah Allah. Köleyle ben bir mi olacağım şimdi diyor yani. Peki köleliği kim icat etti? Köleliği siz icat ettin insan olarak yani. Ben onda bir mi olacağım? Aynı hukukumu taşıyacağım. Evet. Onun için de bir takım statülerini kaybetmemek için böyle şartlar ileri sürüyorlar. Ne diyorlar? Ya bu fakir Müslümanları yanından uzaklaştır. Böyle yaparsan biz zaten bir özel ekibiz. Seninle görüşüp konuşabiliriz. Resulullah Efendimiz de belki ya bunları ben işte bir alayım bak bunlar da İslam'a girerler. Sonra yavaş yavaş da düzelirler. Bu yanlış fikirlerinden de vazgeçerler diyerek bir an onlara meyleder gibi oldu. Yani kazanayım bunları madem. Diğer müminlerle de alakam var. Nasıl olsa ama ben bunlarla da bir yol bulayım. Bunun üzerine Cenab-ı Hak bu ayeti kerimeyi indirdi. Dedi ki ey Habibim sen o gafillere bakma. Bu güzel sana her şeyle sana teslim olur. Müminlerden sakın ayrılma. Sakın ayrılma. İşte bu ayet Beydavi'nin tefsirinde belirtildiği üzere üstünlük ve şerefin bedeni ve maddi ziynette değil gönül ziynetinde iman ve güzel yaşayışta olduğunu dolayısıyla da müşriklerin bu isteğine değer vermemek gerektiğini ifade etmekte. Ondan sonra Resulullah Efendimiz diyor o müminleri Rabbim diyor benim sizlerle beraber oturmamı arzu ediyor. Ben sizlerin içinizdeyim hep yani. Sonra da de ki işte bir hakikat söyleniyor. Bu hakikat Rabbinizdendir. Allah bildiriyor böyle olmasını. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen de inkar etsin şimdi. Ama bu ayet-i kerimenin böyle gelmesi ya tamam inkar etmekte serbestsiniz değil yani. Ama bildiriyor şimdi size hakikat bu. Şimdi bu hakikattan sonra ister inanın ister inanmayın. Ama biz zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. Evet. Sonra da iman edip ahsenu amelen diye geçen ayet-i kerime çok önemli burada ifade ediyor. İnna la nudi'u ecre men ahsene amelen. Amelini yaptığı hayatın bütün alanlarındaki bütün davranışlarını ihsan dediğimiz, ahsen dediğimiz, ecmel dediğimiz kıvamda yapanların mükafatını asla zayi etmeyiz. Ona yine muhterem üstadımızın tabiriyle ahsen, ecmel, ekmel deniyor. Bir Müslümanın yaptığı her iş mükemmel olacak. En güzel olacak ve Allah'a gördüğünü hissederek yapacak. Onun için ayet-i kerime de Yine Mülk Suresinin başında لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Allah sizin hanginizin hayatın bütün davranışlarında Allah'ın razı olduğu şekilde en güzel davranışı yapmayı imtihan etmek için yarattı. Yani اَكْسَرُ عَمَلًا Çok amel değil, اَحْسَنُ عَمَلًا Evet, şu kadar namaz kıldım değil, kıldığın namazı nasıl kıldın? Şu kadar infakta bulundum değil, yaptığın infakı nasıl yaptın, başa kalktın mı, minnet altında bıraktın mı? Onun için amelden Rabbimizin istediği ahsen, ihsan. Yani işi hem güzel yapmak zahiren hem de o işi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu hissederek, onu her an seni gördüğünü, bildiğini fark ederek yapmak. Tabii ayet-i kerimeler böyle birbirini takip ediyor. Sonra Cenab-ı Hak hani yukarıda inkar edenlere bir azabın hazırlandığını bildirdikten sonra iman eden, ameli salih işleyen, sonra da yaptığı bu salih amelleri de ihsan kıvamında yapanlar için de adin cennetleri vardır diye de o bir ilahi mükafatı bildiriyor. Dönersek konumuza değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri aciz olarak yarattığı insanları cemiyet halinde yaşamalarını, birbirlerine yardım ederek sevap kazanmalarını murad ediyor. Herkes birine muhtaç. Ben kimseye muhtaç değilim diyemez. İmkanın var, evde hizmetkara muhtaçsın işte. Onun hizmetine muhtaçsın yani. Evet, paran çok belki, imkanın çok, ondan sonra ünvanın çok. Ama işte çocuğuna bakmak için de bir insan tutuyorsun değil mi? Ona muhtaçsın. Peki o olmasa işini kendin göreceksin. Yani hiçbir kimse ben muhtaç değilim diyemez. Herkes suya muhtaç, ekmeğe muhtaç, insana muhtaç. Yani insan insana muhtaç. Herkes bir öyle muhtaç yani. Hasta olursun doktora muhtaçsın işte yani. Evet. Aç kalırsın önüne ekmek koyacak bir insana muhtaçsın. Yani hiçbir kimse kendini muhtaçlıktan azade edemez. Ama kendini böyle muhtaç görmediği zaman da azgınlığa giriyor. Ayet-i kerimede ne buyuruluyor? اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَتْغَى اَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى Kendini hiçbir şeye muhtaç görmüyor. Benim her şeyim var diyor ve azgınlık yapıyor. Ama her şeyim var diyen insan sonra burnu sürtülüyor. Evet. Onun için herkes muhtaç. Ve Kur'an-ı Kerim ifadesiyle entümül fukara. Hepiniz muhtaçsınız diyor Cenab-ı Hak. Muhtaç olmayan sadece Cenab-ı Hak bizatihi kendisi. O hiçbir şeye muhtaç değil. O yaratıyor her şeyi çünkü. İnsanın muhtaç olduğu her şeyi de o yaratıyor. Entümül fukara diyor Cenab-ı Hak. Hepiniz fakirsiniz. Devlet reisi olsan da fakirsin. Karun gibi zengin olsan da fakirsin yine. Yani muhtaçsın. İhtiyacın var yani. Suya ihtiyacın var, yemeğe ihtiyacın var. Bazen bir tebessüme ihtiyacın var, selama ihtiyacın var. O kadar çok ihtiyacın var ki. Peki benim şunlar var, ben buna ihtiyacım yok diyebilir misin? Evet. Boğaz içindeki yıllarda yaşayanlar da muhtaç. Evet, şehrin kenarında, varoşlarda yaşayanlar da muhtaç. Ama herkesin ihtiyacı farklı. Fakat herkes bir şeye muhtaç. Onun için insan muhtaç olduğunun farkında olacak. Dolayısıyla muhtaçsa da yaşadığı toplumun kendisine bir nimet olduğunun farkında olacak. Dünyaya imtihan için gönderdiği kullarının Cenab-ı Hak bencillik ve hodgamlıktan kurtularak diğergam bir gönle sahip olmalarını istemiştir. Onun için de Cenab-ı Hak ayeti kerimede biraz önce okuduğum müminlere kol kanat ger Hicr suresinde buyurarak Allah Resulü'nün şahsında bütün Müslümanlara matemlerin civarında bulunmalarını, din kardeşlerinin dertleriyle dertlenmelerini emretmektedir. Bu söz hakikaten matemlerin civarında olmak, Müslümanların dertleriyle dertlenmek konusu Allah kendilerine hayırlı uzun ömür versin. Muhterem Osman Topbaş Efendimizin ana gündemidir. Evet, hadis-i şerifte geçen müminlerin İşleriyle ilgilenmeyen men yehtemme bi umuril müminin feleyse minna. Müminlerin gerçekten dertleriyle, işleriyle, meseleleriyle ilgilenmeyen insan bizden değildir buyuruyor. Hocam benim her şeyim var, kimseye muhtaç değilim. Muhtaçsın. Bak nasıl muhtaçsın hem de. Ama bugün muhtaç olmayabilirsin, yarın muhtaçsın. İnsan öyle muhtaç ki, doğduğu gün bir kucağa muhtaç, öldüğü günde kıymetli kardeşlerim, kabre kendisi gidemiyor. Dört insana muhtaçsınız en az. Evet, öldüğümüz günde muhtaçız yani. Ne olursak olalım, biz eğer öldüğümüz gün kendi halimize bırakıverseler, kurda kuşa yem oluruz. Evet, öldüğümüz günde netice bizi yine alıp kucaklayacak, kabre konacak bir insana muhtaçız yani. Muhakkak insan böyle bir varlık yani. Kabre kendi başına gidemiyor ki yani. Gidip kabrinde vakti bildirilip de kendi kabrini kazıp ben burada öleyim artık diyemiyor. Nerede öleceği de belli olmuyor. Ve mâ tedrî nefsün bi yardın temûd. Hiçbir kimse nerede öleceğini bilmez. Ondan sonra öldüğü günde netice ona gelecek iki insan, üç insan alacaklar ve kabre koyacaklar yine. Burada kuşa yem almamak için. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki Allah Teala insanların ihtiyaçlarını temin etmek üzere bazı kimseler yaratmıştır ki insanlar ihtiyaçları için onlara koşarlar. İşte onlar da Allah'ın azabından emin olan kimselerdir. Yani burada Hazreti Ali Efendimiz'in bir sözü var. Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz iki nimet var ki beni hangisinin daha çok sevindirdiğini bilemiyorum. Birincisi, bir kimsenin ihtiyacını karşılayacağımı ümit ederek bana gelmesi ve bütün samimiyetle benden yardım istemesi. Ben bunu Allah'ın bana bir nimet olarak görüyorum. Bu kadar insanın içinde Allah o kulunu benim kapıma gönderiyor. Öyleyse Cenab-ı Hak beni seçmiş yani bir kulunun ihtiyacını gidermek üzere beni seçmiş Cenab-ı Hak. Başka kapıya da gidebilirdi. Demek ki Allah onu benim kapıma gönderdiğine göre Rabbim benden bir şey istiyor. Onun için buna mı çok sevineyim? Yoksa ikincisi de Allah Teala'nın o kimsenin benim vasıtamla yerine getirmesini, arzusunu yahut kolaylaştırması. Ben de Allah onu imkan veriyor, yerine getiriyorum. O kulun bana gelmesine mi sevineyim? Yoksa benim vasıtamla o kulun ihtiyacının giderilmesine mi sevineyim? Hangisini çok şükredeceğimi bilemiyorum diyor Hazreti Ali kerremallahu veçe. Ondan sonra da buyruluyor ki bir Müslümanın sıkıntısını gidermeyi dünya dolusu altın ve gümüşe sahip olmaya tercih ederim. Bu sıkıntı bazen maddi sıkıntı olur, mesleki bir sıkıntı olur. Yani maddi derken parasal demiyorum yani. Farklı şekillerde bazen de manevi. Bugün de sıkıntılar daha çok manevi sıkıntılar. Evet, insanlar böyle derdini paylaşacak, kendisine böyle hani yeni tabirle manen destek olacak insanlara daha çok muhtaç. Maddi ihtiyaçlarını öyle veya böyle insanlar bir yolla hallediyorlar. Ama manevi alanda yani herkes problemleri bakın sokaklara, caddelere en çok neyi görüyorsunuz? Kişisel gelişimcileri, psikologlar eskiden bu kadar yoktu şehirlerde yani. Evet yani bunu söylerken sözüm başka maksada çekilmesin. Elbette ihtiyaç var ama demek ki toplumun nerelere ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Onun için de sadece kendini düşünüp diğer insanlara karşı duygusuz dolaşmak ve neme lazım bir tavır sergilemek Müslüman ahlakına asla yakışmaz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin herkesin bildiği artık hepimizin tekrarladığı ama bir türlü hakikatine ulaşamadığımız maruf hadisi komşusu açken tok yatan kimse mümin değildir. Bununla ilgili Hüdayi'de çok güzel bir hadise yaşamıştık, bir olay. Herhalde 33-34 sene önce. 33-34 sene önce Azerbaycan'ın Şekisi'nden oranın müftisi, Allah kendilerine rahmet eylesin, Selim Efendi'ye bizzat geliyor buraya. Adres vermişler kendisine. Daha doğrusu demişler ki bir Hüdayi Vakfı var. Orada da Osman Nuri Topbaş Efendi bizzat var. Bir ona git derdini anlat. O da geliyor buraya. soruyor ki ben diyor Osman Bey'le görüşmek istiyorum. Tam o sırada da herhalde buradan bizim mescidimizden elinde Kur'an'la çıkan evlatlar varmış yani. Giriyor, selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Selim Efendi, ondan sonra Kafkas Dağları'nın eteğinden, Şeki'den geliyorum. Hakikaten Bursa gibi bir yerdir orası da böyle. Oradan geliyorum, adım Selim, müftüyüm. Sizi ziyarete geldim, size bir şey soracağım. Buyurun efendim. Komşusu açken tok yatan Müslüman değildir diye bir söz var. Böyle bir söz var mı? Diyor ki Osman Efendi, o bir söz değil, o bir peygamber sözü. İşte diyor, şimdi biz açız, bizi doyurmanız için geldik. Ama diyor, ben sizden ekmek istemeye de gelmedim. Biz kuyruğa giriyoruz, komünizm sisteminden yeni çıktık daha ama kuyruğa giriyoruz, 2 saat, 3 saat bekliyoruz. Sonunda bir ekmek alıyoruz. Açlıktan ölmüyoruz. Ama biz açız. Neye açız biliyor musun Osman Bey diyor. Bizim sizin caminin önünden çıkan evlatlarınız gibi Kur'an okuyan evladımız yok bizim. Bu açlığımız var bizim. Bize yardım eder misiniz? Bizim ülkemizde de Kur'anlar okunsun. Hakikaten o zat ne kadar ihlaslıymış ki geçenlerde işte Azerbaycan'a gittik. Aşkur 12. hafızlık merasimi yapıldı. Gene 17-18 bini hafız maşallah çıktı oradan. Cumartesi'de malum burada bir hafız cemiyetimiz vardı yine. Onun için toplumlar bazen bir ekmeğe muhtaçtır, bir suya muhtaçtır. Bazen de üzerlerine inen silahlardan onları koruyacak güçlü ellere muhtaçtır. Gazze'dekilerin ekmeği vardı, suyu vardı ama bir zalim onları hayatlarına son veriyor. Orada da bir başka matem var değil mi? Kadınlar çocuğunu kucağına alıyor. Böyle tevekkül halinde ne yapalım diyor. Evladım şehit oldu diyor. Ama o evladım şehit oldu deyip Hakk'a teslim oluyor ama onun çocuğunun ölümünü engelleyemeyen, zalimlerin elini tutmayan Müslümanların da bir vebali var mıdır? Elbette ki vardır. Orada bir matem var, onu durduramıyoruz. Ha, şimdi geçici olarak bir şey oldu ama arkası ne olur onu da bilmiyoruz. O bakımdan kıymetli kardeşlerim, bu konuyu sadece matemleri böyle maddi bir alanda değil de hayatın bütün alanlarında her yerden zaman zaman feryatlar yükseliyor. Yani bazen birisi elimden tutsa diyor birisi. Birisi diyor ki ruhuma bir nefes verse diyor bir başka Müslüman. Birisi diyor ki gözyaşımı gelse bir silse diyor. Birisi önüme bir bardak su verse diyor. Bunların hepsi bir başka mümin tarafından görülmesi ve çaresine bakılması gereken hususlar. Onun için de gerçekten bizim medeniyetimize baktığımız zaman Allah Resulü'nden daha sahabe-i kiram efendilerimizden günümüze gelinceye kadar hep o noktada İslam'ın o noktaki hassasiyetlerini bilen insanlar çok güzel örnekler ortaya koymuşlar. İnsanlar tabii onları okudukça, onları dinledikçe, zaman zaman onlarla buluştukça da bir Müslümanın nasıl bir hayat yaşaması gerektiğinin farkında oluyor. Tabii Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil âmin olduğu için Cenab-ı Hakk'ın mübarek kelamıyla ümmetine çok düşkün, çok rauf, rahim bir peygamber olduğu için hayatı tamamen onun müminlerin bütün dertleriyle meşgul olmakla geçmiş. Fakat onun izinde olan hak dostları, arifler de adeta hayatlarını hep o Allah Resulü'nün izinde götürmeye gayret etmişler. Burada bazı ariflerden çok önemli sözler var. Mesela Sadi Şirazi diyor ki, eğer gönlünün dertli olmasını istemiyorsan git dertli gönülleri dertlerinden kurtar. Sen bir gönlü dertten kurtarırsan senin de gönlünde Allah'ın izniyle herhangi bir dert kalmaz. Tabii ikinci bölümde de bunun çok daha müşahhas misalleri var. Oradan hem sahabe-i kiram efendilerimizden hem de bazı Allah dostlarından birkaç misali vermek isterim. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Müslümanların meseleleri hakkında yarı garı Ebu Bekir ile gece yarılarına kadar oturur konuşurlardı. Ebu Bekir gel bakalım, şimdi Medine'deyiz. Kim aç, kim susuz, kimin maddi manevi bir ihtiyacı var diye gece yarılarına kadar, geç vakitlere kadar konuşurlardı. Ben de diyor Hazreti Ömer, zaman zaman onlarla beraber olurdum. Ama Allah Resulü her noktada Ebu Bekir Efendimiz'i bir çağırıyor işte. Mekke'den Medine'ye gidecekse gel gidelim Ebu Bekir Bey beraber diyor. Medine'de bir mesele varsa Ebu Bekir gel bakalım şu nasıl halledeceğiz, şu aç insanı nasıl doyuracağız. O da tabii herhalde bu görüşmelerin bereketiyle ki sohbetlerde sık sık geçiyor bu değerli kardeşlerim. Hani Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir gün sabah namazından soruyor, bugün içinizde oruçlu var mı? Bugün gece bir cenazeye, çünkü orada gece de kalkıyordu cenazeler. Bir cenazeye katılan, bir hastayı ziyaret eden, bir fakirin, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gören var mı? Herkes diyor ki ya Resulullah, daha sabah yeni oldu. Bakarsak bu saatten sonra olacak bu işler. Ama Ebu Bekir Efendimiz hepsine ben gece bu işleri yaptım diyor. Onun üzerine de Resulullah Efendimiz cennetlik bir insan görmek isteyen Ebu Bekir'e baksın buyur işte. Gecesinde ayrı güzellikler, gündüzünde ayrı güzellikler. Evet. Geceliğin daha sabah olmadan gitmiş, bir infakta bulunmuş. Mescid-i Nebevi'ye gelirken bir hastayı ziyaret etmiş karanlıkta. Yani kısacası, yani nefes almaya başladığı andan itibaren, gözünü açtığı andan itibaren hayırdan, güzellikten başka bir düşüncesi, niyeti olmayan bir insan. Niye? Çünkü Allah Resulü ile bunları konuşuyor hep. O meşrepte olduğu için de Allah'ın Resulü Ebu Bekir Efendimiz'le demek ki bunu konuşuyor. Ümmü Züfer isminde akli dengesi yerinde olmayan bir kadın vardı rivayetlerde. Bir gün Peygamber Efendimiz'e gelerek, gidiyormuş Efendimiz yolda, ya Resulallah seninle görülecek benim bir işim var demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de pekala, nerede görüşmemizi istiyorsan görüşüp derdini hallederiz buyurmuş. Kadınla yolun kenarına çekilip meselesini halledene kadar Allah'ın Resulü görüşüyor. Ondan sonra da etrafındakilere bakıyorlar. Ya bir yaşlı kadın Allah'ın Resulü böyle çevirdi. Ondan sonra da böyle sokağın kenarında peygamber ne kadar vahiy geliyor zaman zaman değil mi? Belki onda vahiy de geliyor yani. Birisi bekliyor ama o özürlü hanımcağızı da Allah'ın Resulü reddetmiyor. Onun derdini dinliyor. Hatta belki daha önceki sohbetlerinde muhtemelen geçti. Bir Arapların çok meşhur bir zatı var. Hatem-i Tayi diye, bu cömertlikte misal bir zat bu. Yani cömertlik anlatılacağı zaman o misal veriliyor. Hatta onunla ilgili farklı bir rivayet de şöyle bir rivayet. Miraç'ta Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemde gösteriliyor. Tabii bu Hatem-i Tayi cahiliye döneminde yaşıyor. Belki İslam'a yetişti, yetişmedi, iman etmediği için mümin sıfatı yok. Ama Resulullah Efendimiz Miraç'ta cehennem gösterildiğinde Hatem-i Tayi'yi cehennemde görüyor. Ama böyle hamam hararetinde bir şeyde yanmıyor. Cebrail diyor ki ya bu diyor niye böyle? Cebrail de cevap veriyor. Diyor ki o mümin olmadığı için yani imanı bulamadığı için cennete girmedi. Ama öyle cömertti ki Allah cömertliğinden dolayı da onu yakmıyor yani. Yani buradan demek ki cömertlik inkar eden insana bile faydası var. Böyle bir zat, onun oğlu var Adi bin Hatem. Tabii babası böyle çok cömert bir insan olduğu için o da maruf bir insan. Medine-i Münevvere'ye geliyor. Diyor ki ben bu Muhammed'le bir görüşmem lazım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Ben diyor Hatem-i Tayin'in oğlu Adi bin Hatem. Resulullah Efendimiz tabi o Ecvedül Enbiya. Ne demek Ecvedül Enbiya? Bütün nebilerin en cömerti o. Eşcevül Enbiya. Nebilerin en kahramanı. Efsahül Enbiya. Nebilerin en güzel konuşanı. Evet. Nebilerin içini seçkin. Cömertleri de çok sevdiği için bekletiyor. Madem geldiniz, sen bir cömert insanın oğlusun, benim seninle özel ilgilenmem lazım. Mescid-i Nebevi'nin kenarında bekliyor, seni evime götüreceğim diyor Resulullah Efendimiz. Çıkıyorlar yolda, gerçekten Bu kadın olabilir, belki başka bir kadın olabilir. Yaşlı bir kadın yine Efendimiz'e bir dakika diyor, ya Muhammed seninle benim işim var, beni bir dinler misin? Yanında da misafiri var. Resulullah Efendim bir dakika müsaade eder misin diyor. Bak benim bu kadınca derdi var bunu, benim dinlemem lazım. Hatem diyor ki, Adi daha doğrusu, bir dakika bu bir kral olsa böyle yapmaz. Yanındakilere söyler, dinleyin kadını der, giderdi diyor. Ama diyor, bu başka bir insan diyor bu. Bu kral değil yani burada, Medine etrafında bu kadar insan var ama bu bir kral değil. O bir kral değil. Kral olsa böyle yapmaz. Ya yürür gider veya birilerine havale eder. Kendisi bizatihi dinliyor. Ve hakikaten o da bekliyor. Sonra Resulullah Efendimiz kadıncağızın derdini dinledikten sonra tamam diyor, beklettik seni. Gidelim şimdi. Kendi devlethanesine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu götürüyor. Efendimizin kendi hanesinde bizim evler gibi böyle koltuklar moltuklar yok. Ne var peki hocam? Deriden içi lifle doldurulmuş bir minderi var. Yani Efendimiz zaman zaman oturuyor. Hemen çekiyor minderi, buraya oturun diyor. E peki siz, ben sizin yanınıza yere otururum. Yok diyor, bu kral olmaz. Hiçbir kral tahtını, tacını başkasına vermez diyor. Bu olsa olsa diyor bir peygamberdir. Ve orada Müslüman oluyor. Evet, orada Müslüman oluyor yani Adi bin Hatem. Yolda diyor bir kadını dinleyen insan bu. Kendi bir minderi var, onu başkasına veren, misafirini veren bir insan bu. Ve orada Müslüman oluyor. Onun için hani şuradan biraz böyle bir açılım yaptım. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimin derdi varsa onun derdini zaten dinliyordu. Bu manada yine Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin güzel bir hatırası var değerli kardeşlerim. Bir grup insanla yolda yürürken yine ihtiyarlamış olan Havle diye bir mübarek sahabi hanımı var. Havle Hatun. Havle Hatun'a rastlıyor. Havle Hazreti Ömer'e durmasını söyledi. O da durdu. Kadının yanına yaklaştı sokakta. Başını Havle'ye doğru eğip onu dikkatlice dinlemeye başladı. Hazreti Havle'nin derdini dinleyip arzusunu yerine getirdikten sonra geri döndü. Sonra birisi dedi ki, ya müminlerin emiri, Kureyş'in büyüklerini şu ihtiyar kadın için mi beklettin? Bu kadar insan burada bekliyor Kureyş'in büyükleri. Sen de gittin orada ihtiyar kadının derdini dinliyorsun. Tabii Hazreti Ömer'e celalli ama sahabiler de her şeyi söyleyebiliyorlar yerine göre. Ben yanlış yaparsam ne yaparsınız diyor. Ömer sen celalli bir adamsın ama bizim de kılıçlarımız var düzeltiriz diyor sahabe. Ama Hazreti Ömer nasıl söz öyle o demiyor. Ya Rabbi sana hamd ederim ki ben yanlış yaptığım zaman beni düzeltecek bir ümmet var. Şimdi İslam bu işte kıymetli kardeşlerim. Ama yani aynı Hazreti Ömer başka zamanda ne kadar onun böyle hani daha farklı sözleri var. Yani Ebu Sufyan Müslüman olmamak için direniyor. Hazreti Ömer diyor ki ya diyor Ebu Sufyan çık dışarıya seninle görecek işim var. Yani Resulullah sana bu kadar anlatıyor. Hala ben Hübel'i ne yapacağım diye uğraşıyorsun. Ya la ilahe illallah deyip kurtulacaksın kardeşim yani. Resulullah bu kadar yormaya hakkım var mı ana benim ifademle? Çünkü Resulullah Efendimiz Ebu Sufyan'a Ebu Sufyan diyor. Bak la ilahe illallah deme zamanın gelmedi mi senin daha yani? Bu kadar yıl geçti. Siz beni tanıyorsunuz. Mekke'de 13 sene yaşadık. Medine'ye geldik. Kızın benim ailem Ümmü Habibe annemiz değil mi? Evime geldin, oturdun. Hala diretiyorsun yani. Ben senden bir şey istemiyorum ki. La ilahe illallah diyeceksin sadece. Bunları söylerken Hazreti Ömer duyuyor dışarıdan mübarek. Ah diyor Ebu Sufyan çık dışarı sana ne söyleyeceğimi biliyorum. Hazreti Ömer bu. Ama öbür taraftan minberde ben yanlış yaparsam ne yaparsınız diyecek kadar da ümmetine saygılı, sahabeye saygılı. Onlardan böyle bir cevap gelince de Allah'a hamd ederim diyor ya. Demek ki beni yanlış yapmaktan koruyacak Allah bana böyle bir şey nasip etti yani. Bir ümmet nasip etti. Onun için de yani Kureyşler orada beklemiş Hazreti Ömer'in şeyinde değil, umurunda değil. Ben diyor bu hanımcağızın derdini dinlerim. Hazreti Ömer diyor ki o zata yazıklar olsun sana diyor. Sen o kadının kim olduğunu biliyor musun diyor. Yok bilmiyoruz diyorlar. Bak diyor o kadın Allah'ın kendisi hakkında ayet indirdiği bir kadındır diyor. O kadın geldi Allah'ın Resulüne derdini söyledi de onun üzerine Allah Teala ayet indirdi Mücadele Suresi. O kadın Allah'ın yedi kat gökler ötesinden dinlediği Havle binti Salebe'dir. Allah'a yemin ederim ki eğer akşama kadar yakamı bırakmasaydı işi bitmeden yanından ayrılmazdım onun. Niye? O kadın geldi Allah'ın Resulüne derdini söyledi. Onun üzerine ayet indi. Kocası hakkında seninle muhabbet edenin sesini Allah duydu. قَدْ سَمِيَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ Yani ey Allah'ın peygamberi seninle kocası hakkında oturup konuşan kadının sesini Allah duydu ve onunla ilgili hükümler indirdi. Ya bu kadın gelmiş peygambere derdini anlatmış. Allah da onun derdine göklerden vahiy ile cevap verilmiş. Sen o kadın kim olduğunu bilmiyorsun. Orada diyorsun ki burada bekleyenler var. Ömer de kadının dinledi. Akşama kadar konuşsaydı yine onu dinlerdim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Burada yine çok önemli bir şeyi Allah razı olsun üstadımız hep sohbetlerinde naklederler. İbni Abbas radıyallahu anh, peygamberimizin amcasının oğlu Abdullah İbni Abbas, bir gün peygamberimizin mescidinde itikaftayken bir kimse yanına gelir, selam verir. İbni Abbas da kardeşim der, seni çok yorgun ve kederli görüyorum bakın. Yorgun ve kederli görüyorum. Sonra konuşmaları şöyle devam ediyor. Evet diyor, ey Resulullah'ın amcasının oğlu, kederliyim. Falan şahsın benim üzerimde bir vela hakkı, yani mal mukabilinde beni azat ettiğinden dolayı bir hak var. Fakat şu kabrin sahibi Allah hakkı için söylüyorum ki, onun hakkını da ödeyemiyorum yani. Borçlandım, çıkamıyorum işin içinden. Peki İbn Abbas diyor ki, senin hakkında ben gitsem o zatla konuşsam olur mu? Sen bilirsin diyor. İbn Abbas radıyallahu anh ayakkabılarını alarak mescitten çıkıyor. Adam diyor ki ne yapıyorsun? Hayrola, sen itikafta olduğunu unuttun galiba. İtikaftaydın sen ama şimdi ayakkabını almış gidiyorsun yani. İtikaf ne olacak? İbn Abbas diyor ki hayır, ben şu kabirde yatan ve henüz aramızdan yeni ayrılmış olan muhterem zattan yani peygamberden duydum ki diyor, bunu söylerken de gözlerinden yaş akmaya başlıyor. Bak diyor sen bana mescitten niye çıktığımı soruyorsun ama ben sana niye çıktığımı söyleyeyim şimdi. Evet itikaftayım, burada itikaftayken mescitten çıkılmaz ama şimdi ben sana niye çıktığımı söyleyeyim derken de o hadisi hatırlıyor hemen demek ve gözlerinden de o anda yaş geliyor. İşte sahabeler öyleydi sevgili kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şeyi nakledecekleri zaman hani böyle kelime belki uygun olmaz o kelime, dikkatsiz demeyen, yani dikkatsizce bir tavırda olmuyorlardı. Sanki Resulullah'ın yanında o sözü bizatı birisine söylüyormuş gibi büyük bir tazimle, edeple, bazen de büyük bir böyle ya hasretle bunu ifade ediyorlardı. Evet diyor ben o şu kabirde yatan ve henüz aramızdan çok yeni ayrılmış olan şu zattan, bu peygamberden duydum ki her kim din kardeşinin bir işini takip eder ve o işi görürse bu kendisi için 10 yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Evet. Beyhaki'nin şuabında zikredilmiş bu hadis-i şerif. Halbuki bir kimse Allah rızası için bir gün itikafa girse Cenab-ı Hak o kimseyle cehennem arasında 3 hendek yaratır ki her hendeğin arası doğu ile batı arası kadardır. Resulullah Efendimiz demek ki itikafa teşvik ediyor. Tabi imkanı olanlar Ramazan'da yani gerçekten Ramazan'ın önemli sünnetlerinden biridir itikaf. Özellikle Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde muhakkak itikafa girdiği rivayet ediliyor. Yani biraz tamamen artık mescitte hayatı yaşamaya çalışıyor. Yemesi içmesi de iyice azalarak. Yani tabii bizlerde itikaf çok uygulanmıyor sanki bizde. Hakikaten Amerika'dan bir grup var. Her sene gelirler bizim yukarıdaki Çamlıca'daki camimizde bir grup. Her sene itikafa giriyorlar orada. Sevmişler burayı. Yani diyorlar biz burada Ramazan'ın son 10 gününe geliyorlar. Tahmin ederim 15-20 kişi kadar. Tamamen bizim Çamlıca'daki Çelahane Camii'nin alt katında itikafa giriyorlar. Başka yerde olabilir ama ne hikmetse burayı sevmişler. Her sene geliyorlar. Onlara da Hüdayi Vakfı Allah razı olsun sahurda bir de iftarda önlerine bir şey koyuyor. Onun ötesinde gayet huzurlu alt katta itikafta kalıyorlar. Ezan okunduğu zaman yukarı çıkıyorlar. Kimseyle konuşmadan namazlarını orada cemaatle kılıyorlar. Ta Amerika'dan gelip burada Üsküdar'ın çelihanesinde, Hüdayi çelihasında itikafa girmek ayrı bir zevk. Ta bayram gününe kadar kalıyorlar. Bayram günü de kimseye de yükte olmuyorlar. Demek ki yani onun bir ayrı zevki var yani. Bizler maalesef diyeyim yani çok az bizde bu itikaf konusunu. Fakat burada gördüğümüz gibi hem itikafın ne kadar sevap olduğu anlatılıyor ama bir din kardeşinin bir işini takip edip görmek de 10 yıllık itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Hadisini naklediyor. Ben Resulullah'tan bunu duymuşum. Onun için sen benim itikafın derdindesin. Bense bir Müslümanın ihtiyacını görmek derdindeyim diyor İbn-i Abbas radıyallahu anh. Tabii bu farklı şekillerde olabilir değerli kardeşlerim. Bir de bizim İstanbul'umuzun aziz misafiri kim var? Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri var. Onunla ilgili de yine çok güzel bir menkıbe var burada değerli kardeşlerim. Rumlara karşı vuku bulan bir sefer esnasında Ebu Eyyub el-Ensari ile bir gemideydik diyor Ebu Abdurrahman Cebeli isimli zat. Başımızda Abdullah bin Kays bulunuyordu. Ebu Eyyub el-Ensari ganimetleri taksime memur olan zatın yanına geldi. Orada bir kadının ağladığını gördü. Bir kadın ağlıyor. Bugün çok ağlayan kadınlar var. Her yönden yani. Bu kadın gaza esnasında esir düşenlerden biriydi. Ebu Eyyub bu kadının niçin ağladığını sorunca bu kadının bir çocuğu var. Çocuğu anasından ayırdılar. Bu yüzden ağlıyor dediler. Ebu Eyyub hemen çocuğu buldu ve anasına teslim ederek kadının gözyaşlarını dindirdi. Ya dedi bu kadın ağlıyor bak. Esir olmuş ama çocuğunu başka bir yere götürmüşler. Esirse anasının yanında kalsın yani. Çocuğunu niye başka yere götürüyorsunuz? Bakın esir alınan bir kadının çocuğunu aman diyor ya anasından ayrı kalmasın. Bir de bugün yaşadığımız dünyadaki cinayetleri bir göz önüne getirin kıymetli kardeşlerim yani. Sonra ne kadar önemli Resulullah'tan yine bir söz naklediyor. Ganimetleri taksim eden memur hemen Abdullah bin Kays'a yani emire giderek Ebu Eyyub el-Ensari'nin yaptıklarını anlattı. De kimseye sormadan Ebu Eyyub gitti. Çocuğu buldu geldi kadına verdi yani. Hiç sormadı bile kimseye. Abdullah bin Kays Ebu Eyyub el-Ensari'ye bu davranışın sebebini sordu. Ya niye böyle yapıyorsun ki sen demiş. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh İstanbul'un aziz misafiri şu cevabı verdi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ana ile çocuğunu birbirinden ayıranları Cenab-ı Hak kıyamet gününde bütün sevdiklerinden ayırır buyurduğunu işittim. Yani bu hadis Ahmed İbni Hanbel'de, Tirmizi'de var. Yani günümüzde şu hadisi böyle birçok yere yazmak, her sokağın başına yazmak lazım. Aile hayatlarında bu problem yaşanıyor, başka türlü yaşanıyor, fikir ayrılıkları vesaire. Değil mi değerli kardeşlerim? Evet, işin zahiri tarafına baktığımız zaman sadece şunu görüyoruz. Ana ile çocuğu birbirinden ayıranları Cenab-ı Hak kıyamet gününde bütün sevdiklerinden ayırır. Yani bu hususlarda çok dikkatli olmak lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir merhamet toplumu inşa etmiş? Nasıl anne baba evlat birlikteliğini sağlamış Allah'ın Resulü yani? E tabi yani bu işi sadece dışarıdan birisi yapmıyor ki. Bazen işte ailevi problemler yaşanıyor. çok daha farklı acı neticelerle karşılaşıyoruz. Son olarak kıymetli kardeşlerim, bu konuda misaller çok ama sadece şunu arz etmek isterim. Yakında onu da ziyaret ettiğimiz için Emevi halifelerinden Ömer İbni Abdülaziz var malumunuz. Halep'e yakın bir yerde kabri var bunun. Ömer İbni Abdülaziz'in. Ona da Hulafayı Raşidi'nin beşincisi deniyor. Yani İslam tarihine böyle geçmiş mi? Sırada beşinci değil ama dört halife gibi yaşadığı için Ömer bin Abdülaziz, geçen de bahsetmiştim. Hakikaten Allah razı olsun, Ankara'dan bir grup kardeşimiz gittiler. Onun olduğu yeri, türbesi tahrip edilmişti. Gayet güzel türbesini elden geçirdiler. Oraya güzel bir cami yaptılar. Şimdi inşallah güzel bir medreseye başladılar. Yani Allah Teala bu millete her yerde gerçekten gözyaşlarını dindirmek için hizmetler nasip ediyor. İşte Suriye'de de şimdi onlar da bir matem yaşıyorlar. Şu kadar yıldır şu kadar insanı yurt dışında kalmak durumunda kaldı. Toparlanmaya çalışıyorlar. Onlarınki de acı matemler. Ama Allah yine bu millete her yerde bir el uzatacak imkan veriyor. Afrika'da veriyor, Balkanlar'da veriyor, Kafkaslar'da veriyor. Ne bileyim Asya'da veriyor, Filipinler'de veriyor, Haiti'de veriyor. Hep bu milletin evlatında elhamdülillah bu milletin böyle kanında bir merhamet var. Cenab-ı Hakk'a hamd ederiz. Biz merhametli bir milletiz. Ama zaman zaman bunu kaybediyoruz. Ömer İbni Abdülaziz'i de burada görünce hoşuma gitti onun sözleri zaten. Yakında onu da ziyaret edildiği için o da zaman zaman tellallar tutarmış hilafeti zamanında. Yani bugünkü de anonscular yani. Anonslar yaptırır. Buyurulmuş ki nerede borçlular? Gelsinler. Nerede muhtaçlar? Gelsinler. Nerede yetimler? Gelsinler. Nerede evlenmek isteyen fakirler? Gelsinler. Mazlumlar nerede gelsinler? Ey hak ve ihtiyaç sahipleri, geliniz ve haklarınızı alınız diye nida ettirerek Müslümanların dertleriyle devamlı meşgul olurdu. Bunlar bizim elhamdülillah İslam tarihimizin fevkalade güzellikleri. Burada belki misaller çok ama vaktimiz sınırlı olduğu için geçiyorum. Sadece Allah razı olsun kendilerinden üstadım buradaki son mesajlarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. O son mesajlarda şöyle ifade edeyim. Velhasıl Cenab-ı Hakk'a vasıl olmayı arzu eden ince ve hassas bir mümin gönlü matemlerin civarında bulunarak Müslümanların dertleriyle dertlenmeyi ihtiyat haline getirmeli. Allah Teala'yı kalbi kırıkların yanında aramalı. Zira Allah'ın kuluna hizmet, Allah Teala'ya hizmet, ümmetine hizmet de Resulullah'a hizmet gibidir. Allah kullarına hizmet, Cenab-ı Hakk'a hizmettir. Bu ümmeti merhume dediğimiz Resulullah'ın ümmetine hizmet de onu kendi canından çok seven Resulullah'a hizmettir. Müslümanların derdine çare olmak, Allah rızasını kazandıran büyük bir içtimai ibadettir. Bilgâne kalmaksa Cenab-ı Hakk'ın sevmediği bir hodgamlıktır, enaniyettir. Bütün Müslümanlar tek bir vücut gibi olduğundan bir azanın ağrısına bilgâne kalmak nihayette bütün vücudun acı ve ızdırabına sebep olabilir. Cenab-ı Hak bu noktada inşallah merhamet damarlarımızı açsın, iyilik damarlarımızı açsın. Çünkü tam da böyle bir mevsimin içindeyiz şimdi artık. Arz ettiğim gibi bir Ramazan yürüyüşü içindeyiz. Cenab-ı Hak inşallah İslam'ın güzelliklerini daha güzel yaşamaya, onları yeni tabirle tam hazmetmeye, hayatımızı onlarla buluşturmaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.